Merhaba, Kitap ve Kütüphane Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün daha önceki yayınlardan daha farklı bir konu konuşacağız. Son zamanlarda kitap fiyatları da gündem oldu. Hem onu konuşacağız hem de bu kitap işinde para var mı onu konuşacağız. Yazarlar ne kadar kazanıyor, para kazanabiliyor mu, kitapçılar nasıl bu işi döndürüyor. Bu konuda hakikaten bir tezi olan Doktor Mehmet Erken'le bu konuyu konuşacağız. Kendisinin doktora tezi de esasında 19. yüzyılda kitapçılık üzerine biraz eski zamanlardan günümüze kadar konuyu getirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi günümüzü de konuşacağız ama senin tezin daha geçmiş yüzyıla dayanıyor. İşte belki müteferrikadan beri Türkiye'de kitapçılık nasıl seyrediyor? Bu işten kimler para kazanıyor veya kazanabiliyor? Biraz bahsedebilir misin?
Bahsedebilirim. Yani bir noktadan itibaren bahsedebilirim tabii ki. Müteferrikadan itibaren diye bir uzun tarihsel aralığa gerek var mı? Çok emin değilim.
Artık meşhur olduğu için biraz.
Eyvallah. Yine 19. yüzyılın ikinci yarısı gibi bir şey koymayı her zaman tercih ediyorum bu konuda. Yani bunun birazcık sebebi hani kitaptan para kazanacak olan kitle özel yayıncılar veya yazarlarsa bunların hepsi 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkanlar. Fakat bir ilginç anekdot olarak öncesine dair şunu söyleyebilirim. Yani ben şahsen okumasam da Ayşe Başaran'ın tezinde denk geldiğim bir alıntı vardı. 1831'de Takvimhane-i Amire ilk kurulduğundan sonra bir sene sonra devlet Takvimhane-i Amire, Matbaa-i Amire'nin önceki adı diyebiliriz. Devlet hani satılmayacak kitapları da çok basmayalım gibi bir şeye geliyor.
Devlet de ticari
noktaya geliyor. Ticari denemez buna bence. Yani
zarar etmeme.
Zarar etmeme diye düşünmek daha makul. Konuyu ticari ya da bir vakıf işi, bir nasıl yani riyazetle, aşkın duygularla ifade etmenin çok da makul olmadığını düşünüyorum ben. Kitapla alakalı konuların. Ama bu son tartışmada şey de bir yorum yaptı bu konuda, dikkatimi çekti. Anahtar kelimeleri gözüm seçiyor artık herhalde. Mahir Polat, kültür müdürü, genel sekreter yardımcısı Büyükşehir'de. Hani kitap işiyle alakalı yani yayıncılara teşvikler verilmeli, işte kültür insanları korunmalı, bir vergi mi alınmasın artık yani hani verilecek bütün imkanlar bunlara verilmeli gibi bir şey de bulundu, serzenişte bulundu. Olayın böyle bir tarafı var. Yani bir milli ya da devlet ya da bir
kamu yararı
bir ülke için yapılacak bir yayıncılık varsa bunun teşvik ya da desteklenmesi gerekiyor ki hani bu ülke yaygınlaşabilsin. Fakat hani bunu propagandadan ayıracak bir sınırda olması gerekiyor. Hani öyle bir şeyden bahsedeceksek. Dolayısıyla devletin bir kültür politikası varsa ki olmalı. Devletin bir amaç peşinden giderek belirli yayınları desteklemesi, sübvanse etmesi ve bunların yaygınlaştırmasını sağlaması gerekiyor. Yani tarih alanında, edebiyat alanında ne bileyim bunlar adım adım gelişmesi gereken, satmıyorsa bile desteklenmesi gereken bir şey. Fakat bunu bütün yayıncılığa ya da bütün kültür dünyasına yayabilir miyiz? Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Hani neden katılmıyorum diye soracak olursanız bu işin bir piyasa işi olduğunu düşünüyorum. Yayıncılığın en başından beri yani 1850'lerden 60'lardan 70'lerden itibaren yayıncılık bir piyasa işi ve bu piyasa neyin tuttuğunu neyin tutmadığını, neyin iş yaptığını neyin yapmadığını, trendlerin neler olduğunu, İşte o bugün hani editörün gözü, editörün koku alması falan diye tarif edilen şeylerin tamamına iptidai ya da bugünle yarışabilecek derecede gelişmiş bir şekilde anında fark ederek aksiyon alıyor. Buna ihtiyaç var, basalım. Bu tutuluyor, basalım. Yani bunun yönlendirici bir tarafı olmalı mı, olmamalı mı? Yani herkes kendi dünyasınca bir şeyler ister. Ama bunu bir kamu da ister bunu. Fakat yani bunu bir böyle biraz önce söylediğim gibi yani ulvi bir amaç olsun, işte ne bileyim yayıncılar hep böyle çileli insanlardır ya yazarlar hep çile çekerler ve bir fikir üretirler gibi bir şeylerin olduğunu, yani tamamıyla karikatür ve bir yerleşmiş bir yanlış olarak düşünüyorum ben açıkçası.
Burada araya gireceğim. Şimdi birçok kişide şöyle bir düşünce var değil mi? İşte kitap çok kutsal bir şey, kitap okumak, yazmak çok kutsal bir şey. Bunda para kazanmak önemli olmamalı. İşte herkes bu işi hayır için yapmalı gibi bir anlayış var. Ama işin arkasında da çok ciddi maliyetler, çalışanlar ve para sıkıntısı var. Ki hani bilmeyenler var mı? Sen matbaacı aileden geliyorsun aynı zamanda. Ve hani insanlar, yani şöyle bir kitap var, bu basılsın diyor ama işte bunun arkasında matbaacıya gittiğin zaman matbaacı bunu hayır işi olarak görmüyor yani. Şu kadar kağıt, 200 top kağıdı maliyeti şu, işte sen bu kitaptan 1000 tane, 3000 tane basmak istiyorsan sana 150-200 bin lira gibi maliyet çıkartıyor. Ama işte matbaacı da bu hayır işi değil de işte yayın evi hayır işi yapması lazım, belediyeler hayır işi yapması lazım, yazar hayır işi yapması lazım. Ama bunun arkasında çok ciddi maliyetler var değil mi? Çok eskiden de.
Tabii ki yani bu, yani çok ciddi olmasına gerek yok. Bir maliyet var.
Yani.
Yani emek maliyeti var, maddi bir maliyet var. Ama bütün emek maliyetleri yok sayılıp maddi maliyetler hiç problematize edilmiyor. Şöyle bir şey geldi. Yani aklımda kalan bir röportaj parçası var. Cevat Özkaya'nın, Pınar Yayınları'ndan Cevat Özkaya'nın Pınar Yayınları'na dair bir röportajında kendisine birisinin geldiğini ve "Oğlum Cevat, bir daha kimseye kitap hediye etme. Bak, sen tekstilci bir arkadaşına gitsen, şuradan bana iki çorap ver desen, sana pis pis bakar. Ama buraya gelen herkes bana niye kitap vermiyorsun diye sana salça oluyor. Bunu sakın yapma" diye bir tavsiye verdiğini söylüyordu. İşte o gün hani olayın bir de ticari boyutu olduğunu o zaman daha fazla idrak ettim diyordu. Yani neticede kitap bir ürün yani hani bunu
meta ticari ürün.
Meta hani sevsek de sevmesek de olsa da yani bundan hoşlanmasak da ya da hoşlansak da kim nasıl bir duygu besliyorsa beslesin. Yani inkar edemeyeceğimiz bir realite var. Bu bir ürün. Hani dinen haram olan Kur'an satmak bile hediyesi mediyesi ayağına satılıyor yani.
O
hani
adam beri şimdi bir Türkiye mektuplarında vardı. Bir yerde diyor Kur'an çok güzel, Kur'an gördüm de diyor. İşte kaç para diye sorma gafletinde bulundum. İşte karşılar hediyesi örnek veriyorum 100 liradır diye karşılık verdi.
Yani bu bütün şeylerde hani dini metinlerde ama bir hani şuradan böyle kulaktan yan kulağa tutmaya gerek yok. Etraftan dolaşmaya gerek yok. Yani bunun bir maliyeti var. Ve bu maliyet çok yönlü bir maliyet. Kağıdı mürekkebi hepimiz tahmin edebiliyoruz. Ama çalışan insanlar, dizen insanlar yani
vergisi,
işte her şey yani herhangi bir işletme ne veriyorsa yani kitapçılar da bunu veriyorlar ve yani muhtemelen hizmet sektörü içinde sahip oldukları niteliğe göre en düşük maaş alanlar yayın evi emekçileri. Yani bu konuda işte yeni yeni örgütlenmeler falan oluyor. Çevirmenler Birliği, Yayın Evi Emekçileri Birliği gibi ama yani bunların ne kadar fayda vereceği vermeyeceği. Yani yayıncılar da şöyle düşünüyor muhtemelen. Hani her daim gelecek enayi var. Yani birileri gitse yine üniversitede idealist bir genç topluluğu gelecek ve onlarla asgari ücretten yine anlaşılabilir. İşte ne bileyim şey oldu. Yani Türkiye 2 yıldır, 3 yıldır hani her şeyin fiyatı 10 kat arttı. Kitabın fiyatı belki 2-3 kat artınca mevzu oluyor. İşte pahalı mı değil mi bilmem ne. Böyle bir tartışmalar dönüyor. Bunun hani kitaba dair hayaller ve gerçekler arasında uyuşmayan gerilimden kaynaklandığını biraz düşünüyorum açıkçası. Yani kitabın somut bir şey olduğu gerçeğinin tamamen inkar edilmesi, yok sayılması, kabul edilmemesi. işte ne bileyim burada bir piyasanın olduğunun kabul edilmemesi, kitaba dair işte ulvi, kutsal vesaire vesaire işte çocukluktan itibaren hepimize pompalanan bir düşüncenin olması, işte ne bileyim kitap okumak lazım, boş zamanlarımızda kitap okuyalım, çocuklar kitap okuma alışkanlığı edinsin vesaire gibi şeylerle büyüdük şu ya da bu şekilde, uygulasak da uygulamasak da. Ama yani okuyacak da ne okuyacak? Yani Wattpad romanı okuyor çocuklar şu an. Hani onlar da kitap okumuş oluyor. Diğeriyle bunu ayıran ne? Bunlar tamamen böyle bir bulut ortada duran. Fakat ortada bir piyasa var, bir maddi ürün var. Bunların kendini çevirmesi gereken bir dünyası var. Ve bu bağlamda bir yok sayılıyorlar. Bütün bu söylediklerimiz tamamıyla yok sayılıyorlar.
Aslında bölüyorum. Yani kitapta benim hala çok anlayamadığım böyle bir kutsaliyet meselesi var. Yani bunun esasında ne bileyim çikolatadan, pantolondan, işte ne bileyim herhangi bir üründen ticaretinden hiçbir farkı yok. Ama
ticari olarak.
Ticari olarak. Hani şimdi pantolonla çorapla kitabı da aynı manevi anlamda kıyaslamıyorum belki de, ama sen bir mağazaya girdiğin zaman ya şu kitabı bana, şey şu pantolonu bana hediye etsin, ya şu çikolatayı bana hediye etsin demiyorsun. Aklından bile geçmiyor ama kitap olduğunda birisinin rafında görüyorsun, bunu bana hediye etsene. Yayıncı bunu bana şey yapsana. Bir editörün işte veya yazarın 5 tane müstesnası hakkı oluyor genelde.
Twitter'da adam paylaşıyor. Hayırlı olsun bize de bir tane. Hayırlı olsun bize de bir tane. Hayırlı olsun bize de bir tane. Yani hani çok anlaşılmaz artık bir şeye gelmiş durumda bu durum. Hani nasıl çözülebilir? Bunun bir şeyi var mı bilmiyorum. Ama benim ısrarla vurgulamak istediğim şey, kitap yüklenen bütün anlamların yanında üründür. Yani bu şey.
Ve kitapçılık tırnak içerisinde business, yani iş.
Tabii ki. Yani bunun iş olarak sürdüren, hani bütün romantizmleri bir kenara bırakırsak, yani kitapçılıktan para kazanma işi, yayıncılıktan para kazanma işi, piyasanın büyümesiyle beraber büyüyen bir olgu benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Hani Osmanlı'da yazarlar çok sonradan, yani 1800'lerin son çeyreğinde müstakil bir yazarlık ortaya çıkıyor. Hani burada gazeteciliğinle paralel gelişen bir şey var. Zaten gazetecilikle kitapçılık görece birbirini çok besleyen iki alan. Birbirinden ayrılmanın çok güç olduğu iki alan. Yani burada gazetede yazı yazma, onun kitap olarak basılması, bir şekilde kendini bu piyasada sürdüren, işte matbuat insanı diye tarif edilen bir kitle oluşuyor. Bunlar yaşıyor mu? Yaşıyorlar yani. Hani öyle bir şey durumu yok. Hani sefil, pespaye durumu yazarın niteliğine göre değişen bir oranda var gibi geliyor bana.
Birçoğunun da aslında esas ve ilk mesleği yazarlık değil diye görüyorum. Yakın döneme kadar. Hani bazı çok romancı, meşhur romancıları söylemiyorum ama mesela bu aralar ben işte bu Alpay Kabacalı'nın Türkiye'de Yazarın Kazancı kitabını okuyorum. Orada mesela anketler yapılmış. Orhan Kemal bile ilk işinin, asıl para kazandığı işin yazarlık olmadığını söylüyor. Biraz da bu noktada yani kitap işinde parayı kimler kazanıyor veya nasıl kazanıyor?
Yani hani burada böyle bir durum var. Yani yine diğer tarafta benim Nedret İşli'den duyduğum ve aklıma kazınan, ben daha fakir yayıncı görmedim gibi bir şeyi vardı. Yani çok böyle terekelerle ünsiyeti fazla biri. Onun için onun da biriken bilgiye güveniyorum bu anlamda. Şu ya da bu şekilde ciddi varlığı olan yayıncılar var elimizde. Hani ciddi kitap, yani şey kazanmış, para kazanmış yazarlar çok satar kitaplarla beraber muhtemelen daha gerçek anlamda ortaya çıkıyor. Hani bu kitaptan illa kazanıyordur. Öncesinde de hani kitaptan olmasa da gazete editörlüğü, yine yazıyla işte o matbuat evreniyle ilişkili bir gelir dünyasıyla şey yapıyorlar. Yani ne bileyim Ahmet Rasim başka bir iş yapmıyordu. Ahmet Mithat tamam, başka işler de yapıyordu ama İki karısı ve 5-10 çocuğu vardı adamın.
Yani Beykoz'da bir yalısı vardı.
Beykoz'da da bir yalısı vardı yani. İşte yazarlar, sadece yazar olarak çıkan yazarlar muhtemelen bunun piyasadan ziyade birazcık da dönemin ekonomik şartlarıyla alakalı olduğunu düşünebiliriz bana kalırsa. Yani Osmanlı'da kitap piyasasının 1910 ile 1950 arasındaki, yani Osmanlı Türkiye'de kitap piyasasının 1950-1910 arasındaki dönemde, yani hem çok mecburen daraldığı ve sünerek tekrardan gelişmeye başladığını düşünüyorum. Yani bu ne demek? Ahmet Rasim de benzer bir şeyler söylüyor bir yazısında. Yani Balkan Savaşları diyor, kitap piyasasını çökertti diyor Ahmet Rasim.
Sadece kitap piyasasını çökertmemiş.
Tabii olabilir. Yani devleti çökertti neticede. Yoksa mekanizma olarak, yapısal olarak Osmanlı'da ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemde bir şey durumu yok bence yani. Yayıncıdan, yayıncı para kazanamaz yargısını vermemizi gerektirecek bir durum yok. Ama yani piyasa çok kötü. Dünyada da ekonomik kriz var. Türkiye'de de ekonomik kriz var. Yeni bir devlet kuruluyor, bir devlet yıkılıyor. Şehirler işgal ediliyor falan. Hani olayı buralarda aramak daha makul geliyor bana. Ama bunun dışında hani yükselen ve düşen yayın evleri oluyor, oluyor, oluyor ve 1950'lerden itibaren artık oturan bir şeyler var. Hani bugün geriye dönüp baktığımızda işte altın yayınları 60'ların başında kuruluyor. İşte İnkılap Remzi Cumhuriyet'le beraber kuruluyor. Onların bence özel bir durumu var. Yani devletten çok fazla kitap ihalesi aldıkları için bir şeyleri var. Sürdürülebilirliği daha kolay bir şeyleri var.
İş Bankası, o da banka zaten.
İş Bankası da banka, Yapı Kredi, Doğan Kardeş vesaire, bunlar 60-70 yıllık yayın evleri. Geçmişleri olan yayın evleri. Diğerleri de ideolojik tartışmalara hiç girmeden piyasanın şartlarıyla beraber yükselen ve düşen pek çok yayın evi ve yazar var ortada. Hani bu konuda çok karamsar değilim ben. Ama 80 sonrasında, 90 sonrasında yani çok yönlü bir kültür dünyasının kültür endüstrisi haline gelmesi diyeyim. Böyle bir artistik bir lafla. Yani reklamın, diğer ürünlerin, bireysel figürlerin öne çıkmasının etkileşimli bir şekilde çok ciddi paralar kazanabilen yazarları ürettiğini düşünüyorum. Bu Türkiye'de bir nebze böyledir. Dünyada zaten yani yazarlar ajanslarla çalışıyor. Türkiye'de de böyle. Pek çok ajans var. Hele son 5-6 senede mantar gibi çoğaldılar açıkçası. Hani bütün bildiğimiz iyi yazarlar bir ajansla çalışıyorlar. İyi paralar da kazanıyorlar. Menajerleri var. Konuşmaya giderken, fuara giderken kitapların satılması ve onların organize edilmesinde bir şey işliyor yani. Böyle yazarlar yok mu? Var, hani herkesin aklına işte Orhan Pamuk gelecek, Elif Şafak gelecek, Murat Anmungan gelebilir. Ne bileyim Tarık Tufan gelebilir. Bir sürü yazar gelebilir yani böyle aklımıza. Hani böyle çok çok karamsar bir durum yok bence ortada yazarın kazancıyla alakalı. Ama bu öteden beri düşündüğüm ara katmanların Türkiye'de çok gelişmemiş olması gibi bir problemimiz var.
Yani konuştuklarımız Türkiye'de yazarların yüzde kaçını oluşturuyor mesela?
Çok yüzde kaçı yani herkes yazar olmak istiyor ve kimse olamadığı için belki yüzdeler çok küçülüyor da diyebiliriz. Ara katmanlar yok yani Orhan Pamuk'un da ben kendi kitaplarının düzgün bir şekilde eleştirilmemesinden şikayetçi olduğunu düşünüyorum. Elif Şafak'ın da ya da Tarık Tufan'ın da Murat Anmungan'ın da yani hiç kimse oturup bunlarla alakalı bir şey yazamıyor. Çünkü böyle bir yer yok. Yani Hürriyet kitap eki çıkıyor mu çıkmıyor mu şu an bilmiyorum artık. Bir kapandı, açıldı. 5 kuruş para vermeden yazı yazılıyor buralara. İşte bilmem ne gazetesinin kitap eki. Yani bu sektör tek başına yazarlar, tek başına yayıncılar değil, etraflıca büyüyen bir organizma.
Ya Rıfat Bey galiba o şey yazıyor. Türkiye'de kitap değerlendirmesi de kitabı övgü olacak.
Yani hani Twitter'da bile işte Facebook'ta, Twitter'da ya da diğer sosyal mecralarda, YouTube'da yani ben ne bileyim Wattpad kitabı tanıtsam onu basan yayın evi bana ulaşır. Ama nitelikli yazarları yazan hiçbir yayın evi Ne o eleştiriye değer veriyor, ne seni kale alıyor. Böyle absürt bir durum var ortada. Yani bu her şeyi devletten beklememe gibi bir yargıya getirebilir ki böyle düşünüyorum zaten. Yani piyasa kendi kendini korumuyor ve kollamıyor. Dolayısıyla sürekli okurlardan şikayet ediyor, başkalarından şikayet ediyor. Devlet çok kitap almıyor diyor, kütüphanelerde bilmem ne kitapları var.
Okur bizi anlayamadı diyor.
Okur bizi anlayamadı diyor. Ama bir bakıyorsunuz, yani yayıncının da parası yok değil yani. Hani bugün öne çıkan hiçbir yayın evinin sahibi böyle riyazet içinde falan yaşamıyor yani. Bütün isimler sayılabilir. Hani İletişim, Metis, Dergah, ne bileyim Profil. Bunlar iyi kötü varlıklı insanlar hepsi. Paraları buradan mı kazanıyorlardı? Muhtemelen. Yani başka yerden bir gelirleri yoksa ve acınacak bir durumda değiller.
Ya bir de hani matematiksel adam hiç kazanmıyorsa, bundan zarar ediyorsa zaten yapmaz herhalde.
Yani şimdi öyle bir yayıncı 5-10 tane var ya da 50-100 tane var. Hani ne derler ona, butik yayın evleri, avantgard yayın evleri, idealist yayın evleri, böyle yayın evleri yok mu? Var, hala var. Yani çok düşük gelirlerle yani bir ideal uğruna bunu sürdürüyorlar. Tamam.
Ama nereye kadar?
Ama yok, hayır, yani ölümüne kadar da sürdürülebilir. Yani öyle inançlı insanlar, orada bir şey yok. Ama yani bunu genellememizi gerektirecek bir durum da yok ortada. Yani piyasanın bazı gerçekleri var. Çok o kadar kötü bir durum değil. Hani burada belki piyasada bilinmesi gereken daha önemli şey okul kitabı. Okula hitap eden, araçsal olarak kullanılabilir kitapların her daim okunan kitaplardan çok daha fazla sattığı. Yani %60'ını eğitim kitaplarının oluşturduğu ders bir piyasadan bahsediyoruz. Yani. Hani burada daha böyle milletin kitap okup kitapların pahalılığı falan gibi problemlerden ziyade devlet bu kitapları neden bedava veriyor diye daha can alıcı sorulara şey yapmamız gerekiyor.
Okul ders kitaplarından
bahsediyorum. Okul ders kitaplarını bahsediyorum. Yani şimdi bu yine bir tartışma esnasında bu son günlerdeki vardı. Hani şu sebeple böyle oldu. İnternetten kitap satışları, bilmem ne, kitapçılar kapandı falan. Yani bakılacak olursa eldeki verilere, Türkiye'de kitapçıların kapanışı 2008-2009'da böyle tavan yapıyor. 2008-2009 devletin, ya da 2005-2006 pardon, devletin bedava kitap verdiği sene. Yani daha önce okul kitapları kırtasiyelerden, kitapçılardan satılıyordu. Devlet bunu kendi uhdesine aldı. Bütün hepsi kapandı. Yani çok basit bir denklem var ortada. Çok basit bir şekilde görülebilen bir şey var. Ara katmanların hiçbiri yok. Kitap var, okur var. Bunlar birbirine ulaşamıyorlar. Yazar var, okur var. Bunlar birbirine kavuşamıyorlar. Yazar var, kitap yazıyor, eleştirilemiyor. Okur, ya ben ne okuyayım diye baktığında işte Twitter'daki abidik gubidik ya da YouTube'daki böyle bir şeylere denk geliyor yani. Bir yerde gördüm, okudum var yani. Hani
tavsiye üzerine.
Tam tavsiye bile denemez. Yani bir şey duymuş falan. Tamam mı? Kitabın fotoğrafı ilgisini çekmiş, kapağı hoşuna gitmiş falan filan. Kitapçıda gördüm aldım diye bir şey olamıyor. Yani böyle bir
anlam veremediğimiz.
Anlam veremediğim diyemem. Yani anlam veremediğim demek böyle birazcık küçümseme ifade edebilir. Yani ben okur bir adamım. Neticede işte doktora yaptım. Ve doğrudan da tezim kitap tarihi üzerine. Yani şimdi ne o beni anlayabilir ne ben o. Hani bir zaten şey değiliz. Kavuşabilecek bir noktada değiliz yani. Ama hani daha yukarıdayım, niye kitap okumuyorlar gibi bir şeyle söylemiyorum bunu.
Halkımız kitap okumuyor.
Ya okumasın. Yani hiç
problem değil bence.
Ya hiçbir şeyim yok benim kimsenin kitap okuması ya da okumamasıyla. Ya okuyacağı kitap zaten hani yıllardır bu böyle. Dünyada da yani Türkiye'de bütün Osmanlı tarihinden itibaren en çok satan kitaplar hep
klasik
halk kitapları diyeceğimiz şeyler. Bugün artık
popüler bunu, kitaplar.
Popüler kitaplar yani. Hani bunlar önceden daha içinde formasyon ve eğitim amacı da olan
didaktik
denemez ama okuduktan sonra bir şey öğrendiğin, yani Hazreti Ali Cenkleri savaş mı anlatıyor sadece? Ya da işte diğer Battalname, yani ahlak, erdemle beraber sürükleyici bir hikaye etrafında bunu anlatıyor. Bugün eksik olan popüler kitaplarda muhtemelen bu öğretilen şeyin farklılığı ya da hiç olmayışı gibi gibi şeyler.
Ya bilmiyorum, sen öyle mi düşünüyorsun? Ben kitap piyasasının, yani kitapçının bir sanayi olmadığını ve bu sebeple ticari hacminin de diğer sektörlere göre düşük olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir işte, nasıl örnek vereyim, bir sanayi değil, bir işte giyim sektörü gibi değil, bir örnek vereyim, üretimle alakalı bir şey değil. Küçük bir sektör, hacmi küçük, kârlar da çok yüksek değil. Geçenlerde bakmışım ben, Amerika'daki 6 büyük, 5 büyük yayın evi, Penguin, işte HarperCollins bilmem ne, Amerika'daki toplam kârları 1 yılda 250 milyon dolar gibi bir şey. Esasen diğer sektörle düşününce ufak ufak bir şey var. Yani bununla alakalı olabilir mi?
Ney? Bununla alakalı olabilir mi?
Yani bu sektörde öyle çok fazla insanın mutlu olmayışı, maddi anlamda işte okuyucuların tırnak içerisinde pahalı bulması, iyi kazanan yazarların az olması, bunlarla alakalı olabilir mi?
Zannetmiyorum. Yani oluşmuş bu kalıp yargıların çok nedense ya da ben bunları takmış durumdayım. Yemin değilim. Yani bu süreçlerin daha iyi hale gelmemesinde bir etkisi olduğu kanaatindeyim. Yani görünmez duvarlar var. Görünmez ya da açıklanamaz bazı yargılar etrafında dönüyor bütün mevzular. İşte pek çok üniversiteden mezun olacak edebiyat, tarih, sosyoloji gibi bölümlerden mezun olacak öğrenci ya bir yayın evi mi kursak ya da editör mü olsak diye hayal kurabiliyorken editörlerin yüksek maaş almaması anlaşılabilir. Ve bu fikir, bu tartışma her çıktığında yine mevcut sistemi destekleyecek bir şey de olur. Yani millet para kazanamıyor. Yani nitelikli ürün bence evdeki şeye göre, maddi imkana göre çok daha iyi ürün çıkıyor. Bir sürü güzel tercüme çıkıyor, bir sürü güzel kitap çıkıyor. İşlenen kitaplar, yani güzel editörlük görmüş kitaplar çıkıyor elimizde. Fakat yani sanayi olmayabilir abi, ne olacak, niye olsun ki? Yani ben bunu hani zaten bir sanayiciden ziyade tüccar olarak düşünüyorum daha çok, ki bu çok sevdiğim bu konuda bir kitap var, Merkant of Culture diye. Başlık beni böyle hani şey yapıyor yani, kültürün bunların hepsi şeyleri, ortada dolaşan ve o bütün ilişkileri yöneten adamlar, yayıncılar, editörler, yazarlar arasında bir gitgelleri yapan kişi bunlar, yayıncılar. Çok farklı kalem, çok kendine has bir sektörel düzeni var muhtemelen. Yani geldi bir ürün, çıktı bir ürün gibi işlemiyor iş. Çok farklı kademeleri var. Yani bu ekonomik olarak da, yani ekonomikten kastım, hani finansal değerlendirme açısından da bugün yaptığın yatırımın karşılığını 1,5 sene sonra alabildiğin bir düzen işliyor orada. Dolayısıyla çok rahatlıkla değerlendirilemeyeceğini zannediyorum. Pek bilmesem de bu dünyaları. Yani sen buna ilk dosya geldikten yaklaşık bir sene sonra kitabı çıkarıyorsun. Ve ondan bir sene sonra onun ödemelerini almış ve hakkında konuşabilir hale geliyorsun. Yani bu çok
uzun ve yavaş bir
süreç. Uzun bir süreç, yavaş bir süreç. Verilen emeğe göre karşılığının alınmasının öte değerlendirilmesi zor bir süreç. Yani ben neye göre para alacağım?
Bir de enflasyon da daha da zor.
Hayır abi, neye göre para alacağım? Ben yazarım, ne parasını alacağım yani?
Telif %8.
Telif %8 diye kastetmiyorum. Yani şimdi 2 sene, yani yazdığın süreç var 1 sene mesela. Burada neyi değerlenecek olan şey ne? Yani ben bir amaç için kitap yazıyorsam onu zaten biri fonlasın. Ama ben roman yazıyorum. Yani ben neyi değerlendirecekler de bana onun karşılığında bir şey verecek birileri. Yani bunun bir şeyi yok ki. Kültür işinin hesapsızca desteklenmesi veya aşırı hesaplıca sınırlandırılması iki uçuşu gösteriyor bence. Kültür işi de desteklensin. Tamam, neyi destekleyeceğiz?
Nitelik açısı.
Ne yani? Neyi destekleyeceğiz biz? Ben derim ki, ben İslamcıyım. ne çıkarsa satın alacağım tane. Bunu ben yaparım. Devlet der ki, ben bir devletim. Benim devletime dair ufkum bu. Ve bu konuda araştırmaları geliştirmek istiyorum. Ödenek işte bu kadar, 1 milyon dolar. Bunun dışında hiçbir şey bekleyemeyiz. Ne biz milletten, ne bir devletten, ne de bir vakıftan. Yani işte bir adalet bekleyebiliriz sadece. Hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kamu kurumlarına ya da bütün kamu okulları, kütüphanelerine kitap alıyorsa burada bir adaleti gözetmesini bekleriz. Yoksa piyasayı desteklesin, piyasayı fonlasın, insanlara, yazarlara bir şey yapsın. Yani burada sadece adalet beklentimiz olabilir. Yoksa bir şey beklentisi, hesapsızca devletin bunu desteklemesi beklentisinin ben çok absürt olduğunu ve bu nedenle de buradan bir sonuç çıkamadığını düşünüyorum. Hiç kimse demiyor ki, ya devletciğim bak. Bak şimdi senin ne istiyorsun? Türkiye'nin 100. yılı değil mi? Lozan'ın 100. yılıydı bu. 3 sene önce çağrını aç, Lozan'la alakalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla alakalı proje çağrıların açılsın. Biz senin Türkiye'nin 100. yılında Türk tarihine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine dair nasıl bir beklentin olduğunu bilelim. Buna uygun bir şey varsa kafamızda şekillendirelim, yazalım ya da oluşturalım. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti tarih alanında konuşayım. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin şu noktaları eksik olduğunu tespit ettik. Ve bu alanlarda yapılacak çalışmalara para vereceğiz. Oturayım yazayım. Eğer ilgin varsa. Türk toplumuna dair belirli konularda eksik olduğumuzu görüyoruz ve bu konuda bir çağrı açıyoruz. Yani hani Avrupa'da bu işler nasıl yapılıyor? İşte böyle yapılıyor. Yani Avrupa Birliği projeleri akademide genelde böyle hani para dağıtılan yerler olarak gözüküyor. Ama şöyle bir çağrıyı baştan sona okuduğunuzda Avrupa'nın bundan sonraki 10 senede nasıl bir şey tahayyül ettiğini bile hemen anlayabiliyorsunuz proje çağrısından. Yani ben biyomedikalde gelişeceğim, işte kripto bilmem neler, bir şeyler. Bizimkilere baktığımızda da mühendislik, yani hani başka çok bir şey yok yani. O ara popüler olan hangi şey varsa, işte kripto para, biyomedikal, işte ne bileyim tok yapımı, yani bir şeyler çıkıyor ama şey
sistematik yani, değil.
Bir sistematik değil yani 5 sene sonrasını öngöremiyorum ben oradan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu durum Türkiye'de çok yaygın bir şey zaten. Kültür alanında da olabilecek olan bu gibi geliyor. Onun dışındaki beklentiler çok absürt. Dolayısıyla hiç kimse ne yapacağını bilmeden böyle orta arada takılınan. Ama iyi de bir paranın döndüğü bir piyasa var ortada yani. Kimse kimseyi kontrol etmiyor. İyi kitaplar çıkıyor mu kötü çıkar. Bir değerlendirme merci yok. Ne devlette ne kamuda ne sosyal alanda. Yani şu adam takip ediyorsa bunun şeyini, hani Doğan Hızlan mesela bütün jürilerde vardır. Bundan dolayı da eleştirilir. Ama abi Doğan Hızlan'ın 100 kitap çıkarmış bir yayın evinden kitap tavsiye ettiğini görebiliyorsun. Onu gördüğünde de diyorsun lan bu adam 90 yaşına geldi. Ama hala piyasayı kokluyor yani herif. İkinci bir adam var mı? Murat Bardakçı falan tarihle alakalı sayılabilir belki.
Fethi Naci var eskilerde.
Birileri var abi yani o tartışma yani edebi kamunun tartışmalarına baktığında bir şey görüyorsun. Yani ne tartışılıyor? Romancılar konuşuyor, hikayeciler konuşuyor, akademisyenler konuşuyor. Ben beğenmiyorum tamam çoğunu. Ama konuşuyorlar. Dolayısıyla ben 1960'lara baktığımda o dönemde popüler olan ve olmayanı çözebileceğim bir yer var. Bugün 20 sene sonra tarihçiler gelse ve deseler ki işte 1900-2020'lerde neler konuşuluyordu? Bir şey.
Bir hani şeyler,
bir şeyler yani. Tarihin arka odasını izleyelim. Kurtlar Vadisi tekrarı yapabilirler. Bir şey çıkmıyor çünkü yok yani. Dünya bizim vardı kapandı. Evet.
Teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Biraz dağıldığımız okullar durdu ama son eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Teşekkür ederim. Ben konuyu fazla dağıttım ve lafı çok uzattığımı düşünüyorum.
Yok yani estağfurullah. Güzel oldu ama. Benim yani sıkılmayacaklarını düşünüyorum.
İnşallah. Sıkılmamışlardır buraya kadar gelen varsa.
Peki. Teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim abi. Çok sağ ol.